Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne istagal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Geçtiğimiz haftalardan devam edeceğiz bugün de inşallah. Bazı kimseler daha önce açıkladığımız genel esaslara karşı çıkmaya çalışarak şöyle iddialar ileri sürmüşlerdir. Birincisi, şöyle derler, kişi bazen ebedi olarak cehennemde kalacak olanlardan ve bizim de kendileriyle savaşmamız emredilen, Allah'ın kanlarını ve mallarını bize helal kıldığı kimselerden olabilir. Bununla birlikte o kimse kendisinin müşrik olduğunu bilmeyebilir. Bu da kelime-i şehadeti söyleyen bir Müslümanın bilmeden bile olsa küfür ya da şirkin türlerinden herhangi birisine düştüğü takdirde irtidad edip, dinden çıkıp kafir, müşrik olabileceğini ortaya koyuyor. İsterse o bu konuda bilgisiz olsun, cahil olsun veya bir kastı bulunmasın ya da hatalı bir tevhidle tevilde, hatalı bir yorumda bulunan bir kimse olsun, değişen bir şey olmaz. Bu iddialarına da delil olarak Allah Azze ve Celle'nin Tevbe Suresi 6. ayetinde mealen şöyle buyuruyor, bu ayeti getirirler. Eğer kendilerine karşı savaşılması emrolunan müşriklerden biri senden eman dilerse, güvence dilerse ona eman ver. Ta ki Allah'ın kelamını dinlesin, sonra onu emin olduğu yere kadar selametle ulaştır. Çünkü onlar gerçeği bilmeyen bir topluluktur. Bu iddiayı ileri sürenler Allah Azze ve Celle'nin "Çünkü onlar gerçeği bilmeyen bir topluluktur" buyruğunun manası onların müşrik olmaları hasebiyle bilmedikleridir derler. Ancak bu iddiayı ileri sürenlerin bu durumları şaşırtıcıdır. Çünkü onların iddiaları arasında şu sözler de vardır. Kur'an-ı Kerim nazil olduğu zaman Arapça konuşanların her birisi ilahın ne anlama geldiğini, Rab'den neyin kastedildiğini biliyorlar. Dolayısıyla onlara Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur, ondan başka Rab yoktur, uluhiyetinde onun ortağı yoktur denildiği zaman neye davet edildiklerini bütünüyle biliyorlar, anlıyorlardı. Diğer taraftan hiçbir karışıklık ve kapalılık söz konusu olmaksızın bu sözleri söyleyen kişi Allah'tan neyi nefyetmiş olduğunu ve ondan başka kimselere nelerin sıfat olarak verilemeyeceğini, Allah Azze ve Celle'nin neyi tahsis etmiş olduğunu biliyor. Bu bakımdan kafir olanlar apaçık bir delile rağmen kafir oluyorlardı. Onlar söylemiş oldukları bu sözleri unutarak, Arapların ihtilafsız olarak manası belli, sınırları bilinen şirk kelimesinin anlamını bilmediklerini ileri sürüyorlar. Yine bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlarla başkanlık, krallık, mal ya da kendisiyle onlar arasında bulunan kişisel ihtilaflar dolayısıyla savaşmadığını, onlarla sadece Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet etmelerini istediği ve bunu kabul etmeyerek o bütün ilahları tek bir ilah mı yaptı, bu gerçekten şaşılacak bir şeydir dedikleri için savaşmış olduğunu bilmezlikten geliyorlar. Bütün bunlardan sonra birileri kalkıp Hübel, Lat, Uzza ve bir üçüncüleri olan Menat'a secde eden, Uzeyr Allah'ın oğludur, İsa Allah'ın oğludur diyen ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile ancak ve ancak bunların ayrı ilahlar olmadıklarını kabul etmediği için savaşanlar, dünyada ve dünyada bulunan her şeyin üzerinde otorite sahibi olan ilahın ortağı olmadığını bilmiyorlardı diyorlar. Allah Azze ve Celle'nin "Çünkü onlar hakikati bilmeyen bir topluluktur" ayetinin anlamı, onların şirk koştuklarını bilmiyorlardı deyip ileri sürmek, yani onların bilmeden şirk koştuklarını ileri sürmek, ayette kerimede bulunmayan, ayette ifade edilmeyen bir manayı ayete sokmak demek olur. Onların bilmedikleri şeye gelince, yani Allah Azze ve Celle'nin onlar bilmeyen bir topluluktur buyurmasının hikmetine gelince, elbette ki bu doğrudur ve Allah Azze ve Celle hep doğruyu söyler. Gerçekten de onlar Allah Azze ve Celle'nin azametini, celalini tenzih edilmesi gereken şekilde onun benzersizliğini ve ortaksız oluşunu bilmeyen bir topluluktur. Bu savaşan kimselerden İslam davasının gerçeğini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin neler getirdiğini öğrenmek için eman isteyen bir kimse, zahiri itibarıyla sadece cahildir, inatçı ve mütekebbir değildir. Böyle bir kimse gerçekten bu işin hakikatini bilmeye değer ve ona delillerin açıklanıp durumun anlatılması gerekir ki daha önce bilgisiz olduğu konuları öğrenmiş olsun. İbn Kesir, Allah rahmet eylesin, bu ayetin tefsirinde şu açıklamayı yapar. Allah Azze ve Celle, Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle emretmektedir. Şayet benim sana kendileriyle savaşmayı emretmiş olduğum ve sana mallarını ve canlarını helal kıldığım müşriklerden birisi senden eman dileyecek olursa, sen de onun bu isteğini Allah'ın kelamını işitinceye kadar kabul et. Yani Kur'an'ı işitinceye kadar onun bu isteğini karşıla. Ona Kur'an'ı oku. Kendisine karşı Allah'ın delili olabilecek şekilde dinin emirlerinden bazı şeyleri ona zikret. Sonra da onu emin olabileceği yere kadar ulaştır. Yani o kendi ülkesine, kendi yurduna güvenlik duyacağı yere varıncaya kadar emanı devam eder ve emniyet içindedir. Çünkü onlar bilmeyen bir topluluktur. Yani bu emanı bu gibi kimseler için meşru kıldım ki Allah'ın dinini bilsinler ve Allah'ın daveti kullar arasında yayılsın. Böylelikle bu esaslara karşı çıkanların delil göstermek istedikleri şekilde bu ayet-i kerimenin delil gösterilemeyeceği anlaşılmış oluyor. Bizim Allah'ın fazlı keremiyle söylediklerimiz şunlardır. Hüküm koymak sadece Allah Azze ve Celle'nin yetkisi dahilindedir. Yüce Allah'ın küfür ve şirk diye adlandırdığı şey Allah'ın dediği gibidir. Sabit naslara dayalı şüphe olmayan hakikat şudur. İnsanlar arasında iki tip vardır. Biri Müslümandır, diğeri kafir veya müşriktir. Bu dünya hükümleri arasında bu iki niteliğin dışında kalan üçüncü bir vasıf yoktur. Müslüman ile mümin aynı şeydir. Bazen asi ve fasık da olabilir. Dinden irtidat, dinden çıkış açıkça görülmediği sürece bu dünya hükümlerine göre o Müslüman ve müminler arasında sayılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ben insanlarla Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik edinceye ve bana ve getirdiklerime iman edinceye kadar savaşmakla emrolundum gibi sabit naslara dayalı olan ve hiçbir şüphenin olmadığı icma şu şekildedir. Şehadet kelimesini söylemeyen bir kimse Müslüman değildir. Evet, kelime-i şehadeti söylemeyen bir kimsenin Müslüman olmadığında icma vardır. Kitap ve sünnet nasları da bunu açıkça ortaya koyar. Böyle bir kimse dünya hükümlerine göre kafir ve müşrikler arasında sayılır. Müslümana gelince şehadet kelimesini söyleyen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiklerini gaybi olarak tasdik eden, İslam dininin dışında kalan her dinden uzak olduğunu söyleyen herkes Müslümandır. Mükellef olsun ya da olmasın durumu değişmez. Mükellef olmayan kimseler, deli ya da ergenlik çağına ulaşmamış olan kimselerdir. Bu gibi kimselerden hükümler ve mükellefiyetler kalkmıştır. Mükellef kişi ise aklı başında olan kimsedir. Anlamaya aklı yeten ve ne kadar az olursa olsun iyiyi kötüden ayırabilecek ve bilgi sahibi olabilecek imkanı bulunan, anlayışı, temyizi yani ayırıcı kabiliyeti ve bilgisi oranında böyle bir kişi, böyle bir mükellef, şehadet kelimesinin anlamını ve onun içerdiği şeyleri anlar. Onun şehadet kelimesinin anlamını ve ihtiva ettiği manaları eksik anlaması onun Müslümanlığına halel getirmez. Kanının ve malının haram olması gereğini ortadan kaldırmaz. Bilmediklerini öğretmek gücüne sahip olanlar ona öğretmekle mükelleftirler. Bu bakımdan böyle bir kimseye haktan tebliğ edilen ve bu konuda kendisine delil belirtilen hususlara iman edip itikad etmesi gerekir. İnat edecek olursa mürtettir, müşrik bir kafirdir. Ancak bundan önce Müslüman olup kanı ve malı masumdur. Onlara ilişilmez. Şehadet kelimesini ve onun muhtevasını eksik anlaması, az bilmesi veya nasları anlamakta hata etmesi onun Müslümanlığını eksiltmez. Bilgisizliği ve hatası dolayısıyla da mazurdur, özürlüdür. Bunların daha önce açıklaması geçmişti. O yüzden detaylarına girmiyoruz. İkinci bir iddia, yine bizim ileri sürdüğümüz delilleri muhalefet eden kimseler tarafından şu şekilde dile getirilmektedir. Allah Azze ve Celle, insanların kendilerine musallat olup, onları yurtlarından uzaklaştırmalarından korktukları için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayan kimseleri ayıplamış ve onların kafir olduklarına hüküm vermiştir. Bu ise onların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Resul olduğunu tasdik etmelerine, getirmiş olduğu şeyin Allah'tan gelen hidayet olduğuna inanmalarına rağmen böyledir. O halde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymak, onun getirdiğiyle amel etmek demek olup, yöneticilerden korktuğu ve onların kendilerini yakalamalarından çekindikleri, kendilerini cezalandırmalarından korktukları için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyup onun emirlerini gereğince yerine getirmekten sakınan kimse hiçbir şekilde mazur görülemez. Ve buna Kasas suresi 57. ayetini delil getirirler. Şöyle buyuruyor bu ayette meali. Biz eğer seninle beraber doğru yola uyarsak yurdumuzdan atılırız dediler. Biz onları kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği güvenli ve dokunulmaz bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Yine şöyle derler. Allah'ın ve Resulünün emirlerine uymayıp da büyüklerinin emirlerine tabi olan mustazafların kafir ve müşrik olduklarını Yüce Allah bize bildirmektedir. Allah Azze ve Celle'nin bildirdiğine göre bunlar ateşte ebediyen kalıcıdırlar. Onlar mustazaf olmalarına ve korku içerisinde bulunmalarına rağmen Yüce Allah onlardan imanı kaldırmış ve şöyle buyurmuştur. Bakara 165-167. ayetleri meali. İnsanlar içinde Allah'tan başkasını ona eş edinen adamlar da vardır ki onlara Allah'a olan sevgi gibi muhabbet beslerler. İman edenlerin Allah'a sevgisi ise her şeyden sağlamdır. Allah'a eş tutarak kendilerine zulmedenler, azabı görecekleri zaman bütün kuvvet ve kudretin gerçekten Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın hakikaten pek çetin azaplı bulunduğunu gözleriyle görür gibi bilselerdi. O zaman görecekler ki arkalarından uyulup gidilenler kendilerine uyanlardan hızla uzaklaşmışlardır. Hepsi de o azabı görmüşlerdir. Arkalarındaki ipler, münasebetler de parçalanıp kopmuştur. Ve tabi olanlar şöyle demiştir. Bizim için dünyaya bir dönüş daha olsaydı da bugün bizden uzaklaştıkları gibi biz de o gün onlardan uzaklaşmış olsaydık. Böylece Allah onlara bütün yaptıklarını hasret ve pişmanlıklar halinde kendilerine gösterecektir. Ve onlar cehennemden de çıkıcı değillerdir. İbrahim suresi 21. ayetinde şöyle buyuruluyor mealen. Hepsi toplanıp Allah'ın huzuruna çıkarlar da zayıflar büyüklük taslayan müstekbirlere biz sizin tebaanız idik. Şimdi siz Allah'ın azabından çok az bir şeyi olsun bizden uzaklaştırıp def edebiliyor musunuz derler. Onlar da eğer Allah bize hidayet verseydi biz de size elbette doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler sızlansak da katlansak da birdir. Bizim için sığınacak hiçbir yer yoktur derler. Ahzab suresi 66-67. ayetlerinde de o gün yüzleri ateşte evrilip çevrilirken eyvah bize keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik diyeceklerdir. Onlara tabi olanlar da o gün ey Rabbimiz gerçekten biz başkanlarımıza ve büyüklerimize uyduk. Onlar da bizi doğru yoldan saptırdılar diyeceklerdir. Sebe suresi 31 ila 33. ayetlerinde mealen şöyle buyrulur. O zalimler Rablerinin divanında mevkuf dururlarken, sözü kabahati birbirine evirip çevirirlerken, içlerinde zayıf sayılanlar o büyüklük taslayanlara, siz olmasaydınız muhakkak ki biz müminlerden olmuştuk derlerken sen bir görmelisin. Büyüklük taslayanlar zayıf sayılanlara, size hidayet geldikten sonra biz mi sizi ondan çevirdik? Hayır, siz kendiniz suçluydunuz derler. Zayıf kabul edilenler de o büyüklük taslayanlara hayır derler. Gece gündüz işiniz hilekârlıktı. Çünkü siz bize Allah'a inkar ile küfretmemizi, ona benzerler, ortaklar tanımamızı emrediyordunuz. Azabı görünce hepsi pişmanlıklarını içlerine atarlar. Biz de o küfredenlerin boyunlarına ateş zincirlerini atarız. Onlar ancak yapmakta oldukları günahları yüzünden cezalandırılacaklardır. Saffat suresi 27 ile 29. ayetlerinde de mealen şöyle buyurulur. Onların kimi kimine yönelip birbirlerini sorumlu tutmaya çalışırlar. Gerçekten siz bize sağdan yani sureti haktan gelirdiniz derler. Tabi oldukları kimseler de hayır siz zaten iman edenlerden değildiniz derler. Evet, muhalifler bu ayette geçen minel yemin, sağdan kelimesinin manası güç ve kuvvet demektir deyip aynı manadaki diğer bir takım ayetlerin de varlığından bahsederler. Ayrıca bu söylediklerine şunları da eklerler. Yüce Allah her bir insanı mutlaka imtihan edeceğini hüküm vermiş bulunuyor. Bu bakımdan sıkıntılarla, belalarla imtihan edilmek zorunludur. Bu bela ve sıkıntılara da tahammül edip sabretmek mutlaka gereklidir. Aksi takdirde şahıs münafık olur, Müslüman ve mümin olduğu iddiasında da yalancı olur. Bu söylediğimizin delili ise Allah Azze ve Celle'nin Ankebut suresi ilk üç ayetidir. Mealen şöyle buyurulur. Elif, la, mim. İnsanlar yalnız inandık demeleriyle bırakılıverileceklerini mi, kendilerinin imtihanı çekilmeyeceklerini mi sandı? Andolsun biz onlardan evvelkileri de imtihan etmişizdir. Allah elbette doğru olanları da bilir, elbette yalancı olanları da bilir. Evet, bu ayetleri 10. ayetine kadar delil getirirler. 10. ayette mealen şöyle buyurur Ankebut suresinde. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki Allah'a inandık der de Allah uğrunda eziyete uğradığı zaman insanların kendi hakkındaki fitnesini Allah'ın azabı gibi tutar. Halbuki Rabbinden bir yardım gelecek olsa mutlaka biz de gerçekten sizinle beraberdik derler. İyi de Allah herkesin kalbindekileri en iyi bilen değil midir? Evet, bu iddiayı da Allah'ın yardımıyla şu şekilde cevaplamaya çalışacağız. Şüphesiz Allah Azze ve Celle'nin kelamı haktır. Kur'an-ı Kerim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olmuş bulunan bütün hadis-i şeriflerin hepsi Allah Azze ve Celle'nin Resulüne vermiş olduğu vahiylerdir. Bunların hepsi tek bir cümledir, tek bir ifadedir, tek bir şeyi ifade eder. Biri diğerini tefsir eder, açıklar. Onların her birisi diğerinden kastedilenin ne olduğunu açıklar. Herhangi bir ayetin bir parçası yahut da herhangi bir sahih hadis başka bir takım ayetlere ya da diğer bazı sahih hadislere asla aykırı değildir. Nisa suresi 82. ayetinde şöyle buyurulur. Eğer o Allah'tan başkasının katından olmuş olsaydı onda pek çok ihtilaflar bulurlardı. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sahih hadisleri haktır. Bunlara inanmak ve bunlarla amel etmek de vaciptir. Bu açıdan bir ayet bir diğerinin önüne geçirilemez. Bir ayet başka bir ayet için terk edilemez. Bir hadis de başka bir hadisten dolayı terk edilemez. Ancak kesin delil ile mensuh olduğu sabit olanlar bundan müstesnadır. Bakara suresi 85. ayetinde Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyurur. Sizler kitabın bir kısmına iman eder, bir kısmını inkar mı edersiniz? Sizden bu şekilde yapanların cezası, dünya hayatında bir rezillikten, kıyamet günü de en şiddetli azaba döndürülmekten başkası değildir. Lugatte iman, sadece bilmekten, yani bir şeyi gerçek şekli üzere kabul edip inanmaktan, diğer bir ifadeyle yalnızca tasdik etmekten ibaret olmayıp, kalp ile de buna bu şekilde karar vermek ve bu şekilde kabul etmektir. Yani iman, kalp ile tasdik etmek, dil ile de ikrar etmek demek olup, bu ikrar, kalbin tasdik ettiğini ifade etmelidir. Kalbiyle iman etmediği, inanmadığı halde diliyle söyleyen bir kimse, mümin olmadığı gibi, kalbiyle inandığı halde diliyle ikrar etmeyen kimse de mümin değildir. İman kelimesinin lugat anlamıyla ilgili olarak ihtilaflar ne olursa olsun, Bizim daha önce de belirttiğimiz gibi kastettiğimiz imanın şer'i, ıslahtaki manasıdır. Bununla birlikte amellerin imanın kapsamı içerisinde olup olmadığına dair bazı farklı görüşler tarihte söz konusu olmuştur. Bu bakımdan kulun diliyle ikrar edip açıkça Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden gelen her şeyin hak ve Allah'tan olduğuna iman ettiğini ilan etmesi gerekir. Eğer iman sadece insanın içten bilip inanması olsaydı, Firavun'un da onun etrafındaki ileri gelenlerin de müminlerden olması gerekirdi. Çünkü onlar da bilip inandılar ki Musa aleyhisselam Allah tarafından gönderilmiş hak bir rasuldü. Kendileri bunu açıkça kabul edip söylemekten çekinmiş olsalar bile onlar buna inanıyor ve biliyorlardı. Nitekim Allah Azze ve Celle bunu Neml Suresi 14. ayetinde şöyle haber veriyor. Vicdanları da bunlara tam bir kanaat hasıl ettiği halde zulüm ve kibir ile yine bunları inatlarından dolayı inkar ettiler. Yahudi ve Hristiyanların da mümin sayılmaları gerekirdi. Çünkü aralarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini fark edip anlamış, içten içe buna inanmış, hatta aralarında bunu dilleriyle söylemiş olanlar da vardır. Ancak bunu söyleyenler peygamber olduğunu teslim ve ikrar etmek amacıyla değil de söz arasında sözün gelişi olarak bunu söylemişlerdir. Allah Azze ve Celle bu konuda da Bakara suresinin 146. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, o peygamberi öz oğulları gibi tanırlar. Öyleyken içlerinden bir grup kendileri bilip durdukları halde yine mutlaka hakkı gizlerler. İşte bunlar bildikleri ve içten içe inandıkları halde dilleriyle hakkı teslim etmedikleri için kafir sayıldıklarına ve mümin sayılmadıklarına göre, lügatte de küfür kelimesi de örtmek ve gizlemek olduğuna göre, bunlar da bildikleri haktan dolayı içleri daralmış ve kalpleriyle bu hakkı teslim edip inandıkları halde inandıklarını ikrar etmediklerine, dilleriyle ifade etmediklerine, dolayısıyla bu hakkı hem kendilerinden hem de başkalarından örtüp gizlemeye çalıştıklarına, onu inkar ettiklerine, ikrar edip hak sözü söylemediklerine göre, evet bunlar küfre göğüslerini, sinelerini açmış kimselerden olurlar. Kötü akıbetten Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin daha önce bahsedilen ayet-i kerimelerdeki efendilerine ve büyüklerine küfür ve şirk konusunda tabi olan zayıfların durumu da aynen böyledir. Çünkü üzerindeki ikrah ne kadar büyük olursunuz, ne kadar ağır olursa olsun, ikrah altında bulunan kişinin kalbiyle Hakk'a iman etmekten, Yüce Rabbine kalbinde yerleşmiş bulunan Hakk'a ikrar ederek şehadet kelimesini diliyle söylemekten aciz olmasına imkan yoktur. Çünkü yeryüzündeki hiçbir kişinin insan kalbi üzerinde tahakküm kurmasına imkan olmadığı gibi, hiç kimsenin de şehadet kelimesini her şeyi işiten ve her şeyi bilenin huzurunda yavaşça hakkı ikrar ederek, hakkı kabullenerek ve Mevlasının dışında kimsenin kendisini duyamayacağı bir şekilde söyleyebilecek kısacık bir süre bulmaktan aciz kalması da söz konusu değildir. Böyle bir fırsat bulmaktan acize düştüğünü ancak yalancı bir iddiacı, haktan yüz çevirmeyi kasteden ve haktan başkasına yönelerek Allah Azze ve Celle'nin hidayet vermek istemediği küfre göğsünü açmış bir kimse ileri sürebilir. Yani bahsi geçen bu ayetlerde mustazaf konumda olan kimselerin durumu kalplerini, sinelerini büyüklerine, efendilerine uyarak küfre açmalarından dolayıdır. Yine en ufak bir şüphe söz konusu olmaksızın kesin olarak söylüyoruz ki efendilerine ve büyüklerine tabi olan ve kalbinde iman üzere karar kılıp hak şehadetini diliyle söylemeyerek yeryüzünde herhangi bir otoritenin bu konuda kendisine mani olduğunu söyleyen her mustazaf kimsenin durumu da böyledir. Ali İmran suresi 8. ayetinde mealen şöyle buyrulur. Rabbimiz bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi katından bir rahmet bağışla. Muhakkak sen bol bol verensin. Kalbin kesin karar vermesiyle dille hak olan şehadeti ikrar edip teslim etmek, bunların dışındaki durumlara gelince, bu konuda kendilerinde en ufak bir şüphe bulunmayan açık naslar gelmiştir. Bu nasların ikrah altında bulunan bir kimseye, ikrah altında kaldığı sürece diliyle herhangi bir sözü söylemesinin mübah olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Hatta bu sözleri şayet ikrah altında olmadan söyleyecek olsaydı, kendisini kafir kılacak türden olsa bile, Yüce Allah bu konuda sadece kalbin durumunu istisna etmiş bulunuyor. Başkasına karşı haksızlık ve zarar vermek söz konusu olan hallerle ilgili olarak da Allah Azze ve Celle Nahl Suresi 105 ila 107. ayetlerinde mealen şöyle buyurur. Ancak Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlerdir ki öyle yalan, iftira düzerler. İşte yalancıların ta kendileri de onlardır. Kalbi iman üzere sabit ve onunla mutmain olduğu halde ikraha uğratılanlar müstesna olmak üzere. Kim imanından sonra Allah'ı tanımaz fakat küfre sinesini açarsa Allah'ın gazabı onların başındadır. Onlar için büyük bir azap vardır. Bu dünya hayatını ahirete tercih etmeleri ve Allah'ın da kafirler topluluğunu hidayete erdirmemesinden ötürü böyledir. Yine aynı şekilde nasların, kitap ve sünnet delillerinin ikrah altında, zorlama altında bulunan kişiye, ikrah altında kaldığı sürece yapmak zorunda olduğu işleri yapmaya mübah kıldığında da herhangi bir kapalılık söz konusu değildir. Onun ikrah altında yapabileceği bu davranışları, ikrah altında olmadığı takdirde yapacak olursa, kafir olarak değerlendirilmesine sebep teşkil edecek olsalar bile durum değişmez. El verir ki onun kalbi iman ile mutmain, huzurlu ve müsterih olsun. Yüce Allah'ın ikrah altında bulunan kimseye yapılmasını mübah kılmayıp istisna ettiği ameller sadece kendi dışına kalan kulların haklarına saldırması söz konusu olan işleridir. Ammar bin Yasir radıyallahu anhuma hakkında bir hadiste şöyle vardı olmuştur. Müşrikler kendisine işkence yaptıklarında diliyle şayet ikrah altında olmadığı takdirde söyleyecek olsaydı kesinlikle mürtet ve müşrik olacağında, kafir olacağında şüphe bulunmayan küfür sözlerini söylemişti Ammar radıyallahu anh. Buna karşılık Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ammar'ın söylediklerini bilmesine rağmen, daha doğrusu bizzat Ammar'ın kendisi ona olup bitenleri anlatıp bildirmesine rağmen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona sadece kalbinin durumunu sormuş. O da kalbinin iman ile huzurlu, mutmain olduğu cevabını verince Nebi Aleyhisselatü Vesselam, bir daha tekrar azap edecek olurlarsa sen de tekrar onların istedikleri sözü söyle diye emir vermişti. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın açıkça kullanmış olduğu bu ifade, ikrahın küfür sözü söylemeyi mübah kıldığını daha da pekiştirmektedir. Yine aynı şekilde Kurtubi'nin Müsellemetül Kezzab'ın casuslarının esir aldığı İki kişiyle ilgili rivayetinde zikredebiliriz. Bu iki kişi Müseyleme'nin huzuruna getirilince onlardan birisine kendisinin Allah tarafından gönderilmiş bir rasul olduğuna şahitlik etmesini istemiş. O da buna uyum göstermişti. Bunun apaçık bir küfür sözü olduğunda hiçbir şüphe yoktur. Bu sözü ikrah altında kalmadan söyleyen bir kimse Müslümanların icma ile mürtet ve kafir olur. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olayı öğrenmiş idi. Ona bu olayı bildiren kimse ise bizatihi bu küfür sözünü söyleyen şahıs idi. Bununla beraber Allah Resulü aleyhisselatü vesselam onu mürtet ve kafir olarak görmeyip ona sadece kalbinin iman ile müsterih ve rahat olmasına itibar edileceğini bildirmekle yetinmiştir. Ayetler ve hadisleri birbirleriyle karşılaştırmak, bunları bir arada değerlendirmek ve gerektiği şekliyle bunların hepsinin hükümlerine yürürlük kazandırıp bir kısmına itibar ederken diğerine itibar etmemek, ki bu dinen caiz olmayan bir durumdur, bizleri üçüncüsü söz konusu olmayan şu iki sonuca çıkarır. 1. Bu aynı zamanda bizim de kabul etmiş olduğumuz görüştür. Mustazaf kimselerin işkenceye uğratılması ve belalarla, musibetlerle karşı karşıya bırakılıp da Allah Azze ve Celle'nin özel olarak onların küfürlerine hüküm verdiğini belirten ayetlerin söz etmiş olduğu kişiler, küfre göğüslerini, sinelerini açarak bilmiş oldukları ve inandıkları hakkı inkar edip onu hem nefislerinden hem de kalplerinden örten ve kalpleriyle o konu üzerinde, yani hak üzerinde kararlı kalmayarak dilleriyle de onu söylemeyen kimseler yahut da kalpleriyle imana karar verip sahip olduktan ve bunu da dilleriyle ikrar ettikten sonra nefisleri haktan yüz çeviren, kalplerindeki bu itikadı kaybederek yüzüstü, gerisin geri dönen ve böylelikle dünyasında, ahiretinde kaybeden mürtet, kafir kimselerdir. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. İkincisi, mustazaf olan bela ve musibetlere uğrayıp onların kafir olduklarının hükmünü belirten ayeti kerimeler, ikrah ve ikrah altında bulunan kimselerin hükmünü belirten diğer ayet ve hadisleri nes etmiş bulunuyor diye iddia edilmesidir. Ancak böyle bir iddianın ve böyle bir sözün delili olmaz. Çünkü hükümlerin nes edilmesi ancak sarih nas ile ya da nasların tümünü herhangi bir durumda yahut herhangi bir şekilde yürürlükte tutmak imkanının olmadığı hallerde söz konusu olur. Zira bizler Yüce Allah'a itaat etmekle emredilmiş bulunuyoruz. Ona itaat etmek ise bütün emirlerine, bütün yasaklarına ve bütün hükümlerine yürürlük kazandırmakla mümkün olur. Onunla amel etmek imkanı bulunduğu halde herhangi bir nas'ı tatil edip, iptal edip onun hükmünü uygulamamak ve yürürlükten kaldırmak isyandır. Bütün ümmet ikrah ve ikrah altındaki kimsenin hükmüyle bu hüküm hakkında gelen ayet ve hadislerin herhangi bir şekilde nesh edilmediği hususunda icma etmiş bulunuyor. Kesin olarak belirteceğimiz diğer bir durum da şudur. Az önce zikrettiğimiz ayeti kerimelerin tümü Allah Azze ve Celle'nin mustazaflardan, bela ve musibetlere uğratılan kimseler arasından Allah'ın azab ile tehdit etmiş olduğu kişilerin kafir olduğuna hükmetmektedir. Bilindiği gibi Müslüman bir kimse de cehennemde azap görebilir. Allah Azze ve Celle onun iyilikleriyle kötülükleri arasında denge yapıldıktan ve kötülükleri iyiliklerine ağır bastıktan sonra adaletiyle cehennemde onu azaplandırabilir. Bundan sonra onu fazl-ı keremiyle, rahmetiyle ve şefaatçilerin şefaatiyle ateşten çıkaracaktır. Kendi efendilerine ve büyüklerine tabi olan her zayıf kişi aynı zamanda ikrah altında bulunuyor demek değildir. Bu ise günümüzde hissettiğimiz, elimizle dokunabildiğimiz, görebildiğimiz bir şeydir. Zayıfların büyük çoğunluğu makam, mevki ve nüfuz sahibi kimseleri taklit etmektedirler. Onlar ruhi zayıflıkları sebebiyle bunlara tabi olmakta ve giyimlerinde, adetlerinde, toplantılarında ve bunun dışında kalan bir takım durumlarda onlara uymaktadırlar. Her ne kadar bunda Allah Azze ve Celle'ye karşı bir isyan, şeriat hükümlerinin dışına çıkış söz konusu olsa da onlar bütün bu işleri ikrah altında kalmaksızın ve zaruret de söz konusu olmaksızın yapmaktadırlar. Onlar bunu dünyaya olan sevgilerine ve arzularına boyun eğdikleri sebebiyle yapmaktadırlar. Şayet ikrah altında bulunan kişi üzerindeki ikrah ile bir bela ve musibete düçar olmuşsa, şunu da söyleyelim ki, ikrah bir kimsenin bela ve musibete düçar olmasının biricik şekli değildir. Aynı zamanda her türlü bela ve musibette ikrah değildir. Bela bazen insanı rahatsız eden, üzen ve ona acı veren bir durum da olabilir. Malını kaybetmek, mevkiinden, makamından olmak, geçim sıkıntısı çekmek, dostların ve yardımcılarının etrafından dağılması, hastalanmak, eşin ölümü, çocuğun ölümü gibi durumlar böyledir. Belaya uğratılmak, iptila, bunun tam aksiyle de olabilir. Dünyalığın alabildiğine kendisine yönelmesi, sıhhatinin, sağlığının mükemmel, afiyetinin fevkalade olması, geçimde genişlik içerisinde bulunmak, güçlü bir makam ve mevkide yer almak, sevenlerin ve yardımcıların çok olması gibi bütün bu durumlar ikrah ya da zaruret altında bulunmak kavramına girmezler. Ancak bunların tümü Yüce Allah'ın bir iptilasıdır. Enbiya suresi 35. ayetinde mealen şöyle buyurulur. Sizi bir imtihan, iptila olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Nihayet yine ancak bize döndürüleceksiniz. Araf suresi 129. ayetinde de şöyle buyurulur. Umulur ki sizin Rabbiniz düşmanınızı helak eder ve sizleri yeryüzünde onların yerine halife yapar ve ne yapacağınıza bakar. Bu ayetlerden anlaşıldığı gibi Allah Azze ve Celle'nin kullarına bir takım imkanlar vererek imtihan etmesi de iptila kavramına dahildir. Fakat bunlar ikrah kavramına dahil olmazlar. Şimdi daha önce yapmamız gereken bir açıklamayı burada Allah'ın izniyle yapalım. Allah Azze ve Celle mustazafların durumunu ortaya koyan apaçık bir nasla durumu gereği gibi açıklamış ve gerçekten mustazaf olan kimsenin kalbi iman ile mutmain ve dopdolu olması halinde mazur görüleceğini, kafir ve isyankar olmayacağını, bilakis onun günahlarının bağışlanacağını bildirmiş ve buna hüküm vermiştir. Allah Azze ve Celle Nisa suresi 97. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Kendilerine yazık eden kimselere melekler canlarını alırken ne işte idiniz dediler. Bunlar biz yeryüzünde çaresizdik diye cevap verdiler. Melekler de Allah'ın arzı, Allah'ın yeri geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya dediler. İşte onların barınağı cehennemdir. Orası ne kötü bir gidiş yeridir. Bu ayette sonra Allah Azze ve Celle gerçekten mustazaf olan ve fiilen ikrah altında bulunup da kalpleri imanla dopdolu olan kimseleri istisna ederek 98-99. Ayetlerinde mealen şöyle buyurmuştur. Erkekler, kadınlar ve çocuklardan gerçekten aciz olup hiçbir çareye gücü yetmeyenler ve hicrete bir yol bulamayan mustazaflar müstesnadır. İşte bunları umulur ki Allah affeder. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. İşte bu ayet, bu nas, mustazaflarla ilgili diğer ayetleri tefsir eden, onlara açıklık getiren bir nastır. Böylece Allah'ın muvaffak kılması sayesinde daha önce söylemiş olduklarımızın doğru olduğu anlaşılmaktadır. Kafa karıştıran hususlardan birisi de yöneticilerle ilgili mülahazalardır. Şüphesiz demokrasinin küfür olduğunda Müslümanlar ittifak etmiştir. Zira naslar bu konuda açıktır. Bunu bilmeyenlere ulaştırıp uyarmak gerekir. Aynı şekilde Allah'ın hükümlerini iptal edip helal sayarak veya Allah'ın indirdiğini inkar ederek yahut Allah'ın dinine nispet ederek bunların yerine beşeri nizamnameler koyanların küfrü hakkında da ihtilaf yoktur. Demokrasiyi benimseyen, demokrasiyle de amel etmenin caiz olduğuna inananın kafir olduğunda Müslümanların bir ihtilafı yoktur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen parlamentolara girme hususunda muasır ilim ehli çeşitli görüşler ve deliller ileri sürmüş. Başta Elbani, Şeyh Mukbil bin Hadi gibi, Allah onlara rahmet eylesin, son devrin müceddidleri de bu hususa karşı çıkmışlardır. Ülkemizdeki parlamentoda ise en basitinden giriş için Allah'tan başkası adına ve laiklik gibi batıl dinleri muhafazaya dair yemin etmek şart koşulmaktadır. Sahih-i Müslim'de gelen bir hadiste belirtildiğine göre yemin, yemin edenin niyetine göre değil, yemin ettirenin niyetine göredir. O yüzden bu ülkedeki parlamentolara girmeyi hiçbir Müslüman caiz görmez. Fakat oy kullanma meselesine gelince, demokrasi dinini reddeden bir insanın umduğu bazı maslahatlar sebebiyle oy kullanılmasına karşı çıkılamaz. Sadece mücerret oy kullanma fiilinden dolayı bu fiile küfür denemeyeceği, buna hiçbir delilin olmadığını belirtmek gerekir. Zira seçim yapmak İslam'da meşrudur. Sahabeler de seçim yapmıştır. Şayet mücerret oy kullanmak küfür denilirse sahabelerin yaptığının da bu kapsama girmesi gerekir. Bununla beraber bizim yaşadığımız ülkede mevcut sistemden dolayı oy kullanmanın da beyhude olduğunu, iktidara gelen partilerin küfür sisteminin isteklerini yerine getirmedikçe iktidar olamayacaklarını, batıl gidişatı değiştirmeye güçlerinin yetmeyeceğini, oy kullanarak böyle bir maslahat umanlarla aynı görüşte olmadığımızı da belirtelim. Evet, yaşadığımız ülkenin mevcut şartlarında din düşmanı olan bazı kimselere karşı din düşmanı olmayanların galip gelmesinden memnuniyet duyarız. Ama bu memnunluğu ifade için illa da oy kullanmanın şart olduğunu, vacip olduğunu söylemiyoruz, buna katılmıyoruz. Böylesi ortamlarda oy kullanmasını caiz gören ilim ehli ise, oy kullanmanın da, oy kullanmamanın da mevcut zulüm otoritesinin lehine bir oy anlamına geldiğini ifade etmişlerdir. Nitekim geçenlerde bu odada da bunun mülahazasını yapmıştık. Fransa'dan bir kardeşimize sorduk. Hicap yasağı getirmek isteyen Fransız hükümetine karşı çıkan, onlara muhalefet eden partiler var mı? Onlar da dediler ki evet var. Bu durumda, böyle bir durumda dedik ki biz de başörtüsü yasağını uygulamak isteyenlere karşı, yani Fransa'da çarşafı, yüz örtüsünü, hicabı yasaklamaya çalışanlara karşı bu kimseleri desteklemezseniz, başörtüsü yasağı getirmeye çalışanları desteklemiş olacağınız anlamına gelir bu. Evet, bu iki tarafı pislikten kurtulmayan bir durum. Bu gibi sistemlerde. Çünkü bizim İslam ile, Allah'ın indirdikleriyle yönetme gibi, bunu tercih etme gibi tercihimiz, imkanımız olmadığı zamanlarda şerrin en azını tercih etmemiz, bütün peygamberlerin gönderildiği maksatların arasındadır. Yani ehven-i şerri, iki kötülükten, ehven-i şerreyn, iki şer durumdan hafif olanını seçmek ve iki maslahattan, iki iyilikten daha büyük olanını tercih etmek, bütün peygamberlerin gönderildiği dinlerin temel esaslarındandır. Yani Müslüman iki zarardan birine mutlaka uğrayacaksa bunlardan hafif olanını tercih etmelidir. Böyle bir durumda ilim ehlinin oy meselesine getirdiği açıklamaların isabetli olduğunu düşünüyoruz. Evet. Zulmeden Müslüman yöneticilere İslami bir biat dahi, yani İslami yönetimlerin olduğu zamanlarda zulmeden bir Müslüman yöneticiye İslami bir beyat dahi onların yaptıklarından mesul olmayı gerektirmemiştir. Vail bin Hucur radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Bir adamın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şunu sorduğunu duydum. Başımıza hakkımızı vermeyip haklarını bizden isteyen emirler, idareciler geçerlerse nasıl davranalım? Allah Resulü şöyle buyurdu. Onları dinleyin, itaat edin. Onların işledikleri kendi üzerlerine, sizin işledikleriniz sizin üzerinize vazifedir. Bunu Bukhari, Müslim ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. Evet, bu hadiste beşeri hükümlerle yöneten değil, Müslümanların emiri olan idarecilerden bahsediliyor. Lakin dikkat çekmek istediğimiz husus şurasıdır. Bu emirlere yapılan biat dahi, bu emirlere biat eden Müslümanlar dahi, onlar zulmetse de, yani Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetse de biat ettiler diye onların yaptıklarından mesul olmazlar. Bu anlamdaki hadisler oy kullanmaya demokrasiyi kabullenme anlamını yükleyenlerin hata ettiğini göstermektedir. Bu emirlere itaat meselesine gelince İbn Ömer radıyallahu anh'a şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman kişinin hoşuna gitse de gitmese de dinleyip itaat etmesi gerekir. Ancak Allah'a isyan emredildiği zaman ne dinlenilir ne de itaat edilir. Bunu Bukhari, Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. Şuayb, orada yani konu fazla dağılmadan cevabınızı verelim inşallah. Ehven-i şer şu durumda oluyor. Yani ya başınıza, Fransa'da yaşıyorsanız şayet, ya başınıza tesettürü sokaklarda dahi yasaklayan birileri gelecek ya da bunu yasaklamasa da daha başka kötülükleri olan kimseler gelecek. Böyle bir durumda kötülüğü daha fena olanı bir an evvel def etmek gerekir. Yani zulmü güç yettiği kadarıyla def etmek gerekir. İki şerden birine muhataptır insanlar yani. Bu sebeple ehven-i şer. Evet. Küfür işleyen yöneticilere itaat yoktur. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten gelen hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Benden sonra başınıza bir takım adamlar geçecektir. Sünneti söndürüp bidatlerle amel edeceklerdir. Namazı da vaktinde kılmayacaklardır. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, ben onlara yetişirsem ne yapayım? Şöyle buyurdu. Ey Ümmi Abdin oğlu, ne yapacağını bana mı soruyorsun? Allah'a asi gelene itaat edilmez. Bunu da İbn-i Mace Sünen'de rivayet etmiştir. Elbani sayhada sayh olduğunu belirtir. Bu hadiste namazı vaktinde kılmamaları o yöneticilerin küfür işlediklerine delalet etmektedir. Zira kastedilen cem etmeleri değildir. Zira namazı cem etmek sünnette meşrudur. Gerek seferde gerekse hazarda cem etmek meşrudur. Bu hadiste kastedilen ise vaktinin dışında kılmaktır. Namazı normal vaktiyle birlikte meşru cem vaktinden de erteleyen veya hiç kılmayan yöneticiler Müslümanların itaat etmesi gereken emirler olamaz. Ebu Zer radıyallahu anh'ten gelen diğer bir hadiste namazları vaktinde kılmakla birlikte bu şekilde erteleyen yöneticilerin de arkasında namaz kılmak emrediliyor. Buradan da anlaşılıyor ki onlara itaat edilmeyecek lakin onlara karşı huruc etmek, ayaklanmak da zararı faydasından çok olan bir iş olacaktır. İşte yöneticilerin ıslahından değil, toplumun ıslahından başlamaya bir işaret vardır bu hadislerde. Günümüzde dillere dolanan, kafiri tekfir etmeyen de kafirdir sözünü, bu yöneticileri tekfir etmeyenlere kullananlar haricilik yapmış olurlar. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nelerin iman, nelerin küfür olduğunu açıkça bildirmeden gitmemiştir. Durumu böyle olan yöneticilerin geleceğinden de bahsettiği bir yerde onları tekfir etmemenin kişiyi küfre sokacağını Allah Resulü bildirmemiştir. Kendisi de bu yöneticilerin kafir olduğunu açıkça söylememiş, batıl heveslere kapı aralamamış, lakin onlara itaatin gerekmediğini beyan etmiştir. Evet, namaz kıldığı halde laneti hak eden yöneticiler de başımıza gelecektir. Avf bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Liderlerinizin iyileri, sizlerin kendilerini, onların da sizleri sevmekte olanlarınız, onların size dua etmekte, sizin de onlara dua etmekte olduklarınızdır. Liderlerinizin kötüleri de o kimselerdir ki, siz onlardan nefret edersiniz, onlar da sizden nefret ederler. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet ederler. Dedik ki, onlara karşı savaşmayalım mı? Şöyle buyurdu. İçinizde namaz kıldıkları müddetçe hayır. Aranızda namaz kıldıkları müddetçe hayır. Ancak kişinin başına geçen idareciyi günah işlerken görürse ona iştirak etmesin ve onu hoş karşılamasın. Buna rağmen ona itaatten elini çekmesin. Evet, bunu Müslim İmaret babında rivayet eder. Bu hadiste namaz kıldıkları halde laneti hak edecek yöneticilerin geleceğine işaret vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara lanet edilmesine karşı çıkmamıştır. Laneti hak eden yöneticiler namaz kılıyor dahi olsalar onlara lanet etmek sırf bunu yapmak harcılık değildir. Nitekim Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste buna benzer yöneticiler geldiğinde onlardan buğz etmek gerektiği açıkça belirtilir. Başınıza bir takım idareciler geçecek. Siz onları tanıyıp itirazda bulunacaksınız. Onların yaptıklarından hoşlanmayan beraat eder, kurtulur. Onların yaptıklarına itirazda bulunan kurtulur. Lakin hoşunda olup tabi olan. Dediler ki, peki onlarla savaşmayalım mı? Allah Resulü şöyle buyurdu. Aranızda namaz kıldıkları müddetçe hayır. Yani kalpten kerih görüp kabul etmezse demektir bu. Yine İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette, öyle idarecileriniz olacak ki onlar Allah katında mecusilerden daha şerlidirler. Bakın, hadislerde bu şekilde buyurulmasına rağmen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yöneticilerin tekfir edilip bunları tekfir etmeyenin kafir olacağı, bunların tağutu inkar etmiş olmayacağı gibi bir açıklama yapmamıştır. Haricilerin metodunun yanlışlığını gösteren hadislerden birisi de Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şu hadistir. Kim taatten çıkıp cemaatten ayrılırsa cahiliye ölümüyle ölmüş olur. Kim körü körüne çekilmiş bir sancak altında savaşır, asabiyet, ırkçılık için öfkelenir, asabiyete davet eder, ya da asabiyete yardım ederse ve öldürülürse, bu ölüm de cahiliye ölümüdür. Kim de ümmetime karşı çıkıp iyisini kötüsünü seçmeden kılıç sallarsa, mümin olanlarına hürmet etmeyip anlaşmalı kişiye verdiği sözünde de durmazsa, ne o bendendir ne de ben ondanım. Bunu İmam Müslim, Nesai ve İbn-i Mace rivayet etmişlerdir. Bu hadiste İslam dışındaki her kör bayrak için savaşmak sakındırıldığı gibi, toplumu toptan tekfir etmek, topluma toptan kafir muamelesi yapmak da şiddetle reddedilmekte, Nebi Aleyhisselatü Vesselam onlardan beri olduğunu, uzak olduğunu açıklamaktadır. Allah en iyisini bilendir. Allah'tan bizleri hakkı hak olarak tanıyıp ona ittiba ile rızıklandırmasını, batılı da batıl olarak bilip ondan iştinab etmekle, uzaklaşmakla rızıklandırmasını dileriz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etubu ileyk.